Ayrım 7.
Benjamin onu bir yana itti. Ötekiler korku içinde sessiz dururlarken yazıyı okudu. Alfred Simmons, at kasabı ve tutkal imalatçısı Willington. Deri satar, köpekler için kemik yemeği yapar. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Buxer'ı at kasabına götürüyorlar. Hayvanlar hep birden dehşet içinde bağırıştılar. O sırada arabacı beygirlerini kamçıladı, araba avludan çıktı. Hayvanlar bağırarak peşinden koştular. Clover kendini zorla öne attı. Araba şimdi hızlanmaya başlamıştı. Clover onun kadar hızlı gidemiyordu. Buxer diye bağırıyordu. Buxer, Buxer. O anda dışarıdaki gürültüyü işitmiş gibi Buxer'ın burnunu doğru inen beyaz çizgili başı arabanın arka tarafındaki küçük pencerede göründü. Clover korkunç bir feryatla Buxer diye haykırdı. Buxer çık oradan, çabuk çık, seni ölüme götürüyorlar. Hayvanlar hep birazdan çık oradan Buxer, çık oradan diye Clover'ın çağrısını tekrarlıyorlardı. Buxer Clover'ın dediklerini anlamış mıydı? Belli değildi ama başı pencereden çekildi, arabanın içinde tepinmeler işitildi. Buxer çifte atarak arabadan kurtulmaya çalışıyordu. Eskisi gibi olsaydı iki tekmeyle arabayı kibrit kutusu gibi parçalardı. Ne yazık ki gücünü yitirmişti. Az sonra tepinme gürültüsü azaldı ve durdu. Ümitleri kesilen hayvanlar bu sefer arabayı çeken beygirlere yalvarmaya başladılar. Arkadaşlar, arkadaşlar diye bağırıyorlardı. Kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama aptal beygirler olup bitenleri anlamayacak kadar cahildiler. Kulaklarını arkaya yatırarak hızlarını artırdılar. Buxer'ın yüzü bir daha pencerede görünmedi. Birisi koşup parmaklık kapısını kapamayı düşündü ama geç kalmışlardı. Araba parmaklıktan geçmişti. Ana yoldan hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Buxer'ı arkadaşları bir daha görmediler. 3 gün sonra bir ata yapılabilecek en iyi tedaviye rağmen Buxer'ın Willington Hastanesi'nde öldüğü haberi geldi. Sikuler bunu ötekilere bildirirken Buxer'ın son anlarında yanında bulunduğunu söyledi. Ön ayağını kaldırıp gözündeki bir damla yaşı sildi. Ömrümde bu kadar hazin bir sahne görmemiştim, dedi. Konuşacak gücü kalmamışken Buxer son nefesiyle kulağıma fısıldadı. Tek üzüntüsünün değirmen bitmeden ölmek olduğunu söyledi. Gene fısıltı halinde ileri arkadaşlar, dedi. İsyan adına ileri. Yaşasın Napolyon arkadaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlardı. Derken Scolaire'ın tavrı birdenbire değişti. Bir dakika sustu, küçük gözleriyle sağa sola baktı, sonra sözüne devam etti. Buxer götürülürken saçma ve kötü söylentiler yayılmış, dedi. Bazı hayvanlar Buxer götüren arabada at kasabı diye yazılı olduğunu görünce Buxer'ın kasaba götürüldüğünü sanmışlar. Bir hayvanın bu kadar budala olması inanılır şey değil. Sevgili önderimizi tanımaz mısınız? Napolyon arkadaşın böyle bir şeye razı olacağına nasıl inanırsınız? Aslında işin iç yüzü şudur. Araba eskiden kasabınken sonradan veterinere satılmış ve üstündeki yazılar silinmemiştir. İşte yanlışlık bundan doğmuştur. Bunu duyan hayvanlar rahatladılar. Scolaire Buxer'ın ölüm döşeğinde yatışını ayrıntılı bir şekilde anlatıp Napolyon'un masrafa bakmadan en pahalı ilaçların parasını ödediğini de ilave edince şüpheleri dağıldı. Arkadaşların mutlu olarak öldüğü düşüncesi acılarını hafifletti. Ertesi pazar sabahı Napolyon toplantıya geldi. Buxer'ın onuruna kısa bir konuşma yaptı. Acısını içinde duyduğumuz arkadaşımızın cesedini çiftlikte toprağa vermek için buraya getirmek mümkün olamadı, dedi. Ama bahçedeki defnenin dallarıyla bir çelenk yaptırdım. Mezarına konulmak üzere oraya gönderdim. Birkaç gün sonra domuzlar Buxer'ın onuruna bir ziyafet vereceklerdir. Napolyon konuşmasını bitirirken Buxer'ın daima söylediği iki sözü hatırlattı. Daha çok çalışacağım ve Napolyon arkadaş daima haklıdır. Bu ilkeleri hepiniz benimsemelisiniz, dedi. Ziyafet için kararlaştırılan gün bakkalın arabası Willington'dan geldi. Çiftlik evine kocaman bir kasa bıraktı. O gece avaz avaz şarkı söylendi. Saat 11'e doğru şiddetli bir kavgaya benzeyen gürültüler duyuldu. Arkasından müthiş bir cam şangırtısı koptu. Ertesi gün çiftlik evindekilerden hiçbiri öğleye kadar görünmedi. Domuzların bir yerden para bulup bir kasa viski almış oldukları söylentileri etrafta dolaştı. Bölüm 10. Yıllar mevsimler gelip geçti. Hayvanların kısa yaşantısı da sona erdi. Bir zaman oldu ki Clover, Benjamin, Karga Moses ve bir domuzdan başka kimse eski günleri hatırlamıyordu. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jesse ve Pinscher de ölmüşlerdi. Jones da artık hayatta değildi. Memleketin başka bir semtinde sarhoşlar yurdunda ölmüştü. Snowball ve Boxer unutulmuştu. Yalnız kendisini tanımış olanlardan birkaçı onu hatırlıyorlardı. Clover yaşlı, şişman bir hayvan olmuştu. Mafsalları sertleşmiş, gözleri sulanıyordu. Emeklilik yaşı 2 yıldan beri geçmişti. Aslında o zamana kadar hiçbir hayvan emekliye ayrılmamıştı. Yaşlılar için çayırın köşesinde bir yer ayrılmasından çoktan beri artık söz edilmiyordu. Napolyon şimdi 24 yaşında olgun bir domuzdu. Scolaire o kadar şişmandı ki yağla şişmiş olan gözleri artık güçlükle görüyordu. Benjamin pek değişmiş, yalnız başı kırlaşmıştı. Boxer'ın ölümünden sonra daha da asık suratlı ve sessiz olmuştu. Şimdi çiftlikte hayvanların sayıları çok artmıştı. Fakat önceki yıllarda beklendiği kadar da fazla kalabalık değildi. Yakın yıllarda doğmuş olan birçok hayvan için isyan sözü ancak çiftliğe geldikten sonra ağızdan ağza işittikleri ve anlamını pek bilmedikleri bir şeydi. Dışarıdan satın alınmış olan ötekiler çiftliğe gelmeden önce böyle bir laf duymamışlardı. Çiftlikte Clover'dan başka 3 at daha vardı. Bunlar gösterişli iri hayvanlardı. Çok çalışkan, iyi arkadaştılar ama zerre kadar akılları yoktu. Hiçbiri alfabenin B harfinden ötesini öğrenememişti. Kendilerine söylenen ve anaları gibi saydıkları Clover'ın ağzından duydukları isyan ve hayvanizm ilkeleri hakkındaki sözlere inanırlardı. Ama bundan bir şey anladıkları şüpheliydi. Çiftlik şimdi daha zengindi. Daha iyi idare ediliyordu. Bay Pilkington'dan satın alınan 2 tarla ile epey genişlemişti. Yel değirmeni nihayet başarıyla tamamlanmıştı. Çiftliğin bir harman makinesi ve kuru ot silosu vardı. Yeni binalar da ilave edilmişti. Wimper kendine 2 tekerlekli bir at arabası almıştı. Ancak yel değirmeni elektrik cereyanı vermek için değil, tahıl öğütmek için kullanılıyordu. Hayvanlar yeni bir yel değirmeni inşa etmekle meşguldüler. Bu da bitince dinamo ilave edileceği söylenmekteydi. Fakat Snowball'un eskiden hayvanları inandırmış olduğu gibi ahırlarda elektrik ışığı, sıcak ve soğuk su, haftada yalnız 3 gün çalışmak gibi lüks şeylerden eser yoktu. Napolyon bunları istememiş, böyle şeylerin hayvanizm ilkelerine aykırı olduğunu, gerçek mutluluğun çok çalışmak ve sade bir hayat sürmek olduğunu söylemişti. Her nedense çiftliğin zenginleştiği fakat domuzlarla köpeklerden başka hayvanların hayat şartları değişmediği anlaşılıyordu. Belki bunun nedeni domuzlarla köpeklerin çok olmasından ileri geliyordu. Bunlar kendilerine göre çalışmıyor değildiler. Scolaire'ın yorulmadan anlattığına göre onların hiç bitmeyen görevleri çiftliği gözetmek, idare işlerini yürütmekti. Bu görevlerin çoğu cahil hayvanların anlayamayacağı cinstendi. Scolaire'ın dediğine göre domuzlar mesela dosya, rapor, tutanak ve notlar denilen esrarengiz bir şeylerle uğraşıyorlar. Bunlar sık yazılarla dolu büyük kağıtlarmış. Bu işler çiftlik için çok önemliymiş. Ama ne de olsa domuzlarla köpekler yiyecek maddelerini kendileri üretmezdi. Onlar çok kalabalık oldukları gibi çok da yemek yiyorlardı. Öteki hayvanlar gene eskisi gibi yaşıyorlardı. Genellikle karınları aç olur, saman üstünde yatarlar, havuzdan su içerler, tarlada çalışırlar, kışın üşürler, yazın sineklerden rahatsız olurlardı. Bazen en yaşlı olanlar Johnson zamanında durumları daha iyi miydi, kötü müydü diye düşünürler, silinmekte olan anılarını zorlayarak bunu tespit etmeye çalışırlardı. Ama bir sonuca varamazlardı. Şimdiki yaşantılarıyla kıyaslanacak bir şey bulamazlardı. Ancak Scolaire'ın rakam listeleri vardı. Bunlar da daima her şeyin gittikçe daha iyi olduğunu gösterirlerdi. Hayvanlar bu sorunu çözemiyorlardı. Zaten bu gibi şeyleri tartışacak zamanları da yoktu. Yalnız Benjamin uzun ömrünün her bir ayrıntısını hatırladığını, hiçbir şeyin daha iyi ya da daha fena olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını, hayatın değişmez kanununun açlık, eziyet ve hayal kırıklığından ibaret olduğunu söylerdi. Bununla beraber hayvanlar ümitlerini kaybetmiyorlardı. Üstelik hayvanlar çiftliğinin bir yaşayanı olmanın onurunu hiçbir zaman unutmuyorlardı. Çiftliğin bütün eyalette, hatta bütün İngiltere'de hayvanların malı olan ve hayvanlar tarafından idare edilen tek çiftlik olduğu bir gerçekti. Buna hepsi, hatta uzak çiftliklerden gelmiş olanlar bile hayret ediyorlardı. Tüfek atıldığını işitip yeşil bayrağın dalgalandığını gördükçe yürekleri sonsuz bir iftihar duygusuyla doluyordu. O zaman konuşmaları, Johnson kovulduğu gün görülen kahramanlık olayları, 7 buyruğun yazılması, çiftliğe saldıran hainlerin yenildikleri büyük savaşlar konusuna dönüyordu. Hayvanlar eski rüyaların hiçbirinden vazgeçmiyorlardı. Hatta Major'ın kehanetine göre hayvanlar cumhuriyeti kurulunca İngiltere'nin yeşil topraklarına artık insan ayağı basmayacağına hala inanıyorlardı. Bir gün bu olacaktı. Belki yakında, belki de şimdi hayatta olanların göremeyecekleri bir zamanda olacak. Ama o gün herhalde gelecekti. Belki aralarında İngiltere hayvanları şarkısını gizlice mırıldayanlar da vardı. Bu şarkıyı yüksek sesle söylemeye cesaret etmedikleri halde hepsi ezbere bilirdi. Hayat şartları ağırdı. Ümitlerinin hepsi gerçekleşmemişti. Ama onlar başka hayvanlardan farklı olduklarını biliyorlardı. Aç kalıyorlarsa kötü insanları doyurmak için değildi. Çok çalışıyorlarsa hiç olmazsa kendileri içindi. İçlerinde hiçbir yaratık başkasına patron demiyordu. Hayvanların hepsi eşitti. Bir gün Sclar koyunları çağırdı. Onları çiftliğin öbür ucunda ağaç fidanlarıyla orman haline gelmiş, işe yaramayan bir yere kadar götürdü. Koyunlar Sclar'ın gözetimi altında bütün gün yaprakları yemekle uğraştılar. Bir süre orada kaldılar. Öteki hayvanlar o müddet içinde onları artık görmez olmuşlardı. Sclar da zamanlarının büyük bir bölümünü onların yanında geçiriyordu. Onlara yeni bir şarkı öğretmekte olduğunu, bunun için sakin bir yerde olmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunlar geri dönmelerinden hemen sonra hayvanlar akşamüstü işlerini bitirip çiftlik binalarına doğru giderken bir atın müthiş bir korkuyla kişnediğini duydular. Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. İşittikleri Clover'ın sesiydi. O tekrar kişneyince hayvanlar koşarak avluya girdiler. Orada Clover'ın gördüğü şey gözlerine ilişti. Bu iki ayağı üstünde yürüyen bir domuzdu. Evet, gördükleri Sclar idi. Ağır vücudunu dik tutmaya pek alışmamıştı ama dengesini bozmadan biraz acemice avluda dolaşıyordu. Az sonra evin kapısından domuzlar birer birer çıktılar. Hepsi iki ayak üzerinde yürüyorlardı. Bazıları daha başarılıydı. Bir ikisi dengelerini bulamıyormuş da bir bastona ihtiyaçları varmış gibi yürüyorlardı. Ama hepsi avlunun etrafını dolaşmayı becerdi. Sonunda köpekler avaz avaz havladılar, kara horoz tiz sesiyle öttü ve Napolyon azametli bir tavırla dimdik durmuş, etrafına gururlu bakışlar atarak kapıdan çıktı. Köpekleri yanında koşuşuyorlardı. Napolyon kırbaç tutuyordu. Hayvanların arasında bir ölüm sessizliği oldu. Şaşırmış, korkmuş, birbirlerine sokulmuş olarak durdular. Domuzların iki ayak üzerinde avlunun etrafında yürümelerini seyrettiler. Sanki dünya tersine dönmüştü. Sonra bir an oldu ki ilk şaşkınlıkları geçince köpeklerden korkmalarına ve yıllardan beri hiçbir şeyden şikayet etmemek, itirazda bulunmamak alışkanlıklarına rağmen protesto anlamında bir şeyler söyleyeceklerdi. Fakat o anda koyunlar hep birden avaz avaz melemeye başladılar. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, dört ayak iyi, iki ayak daha iyi diyorlardı. Bu nakarat durmadan 5 dakika sürdü. Koyunlar susuncaya kadar protesto etmek fırsatı geçmiş, domuzlar evlerine girmişlerdi. Benjamin birisinin burnuyla omuzuna dokunduğunu duydu. Dönüp baktı, yanında Clover'ı gördü. Yaşlanmış gözleri her zamankinden daha dumanlıydı. Hiç ses çıkarmadan Benjamin'in yelesini yavaşça çekti, onu 7 buyruğun yazılı olduğu samanlık duvarına kadar götürdü. 1 dakika orada durdular. Siyah katranlı duvardaki beyaz boyalı yazılara baktılar. Nihayet Clover, "Gözlerim artık iyi görmüyor," dedi. "Gençken bile bu yazıları okuyamazdım ama duvarda bir değişiklik var gibi geliyor bana. 7 buyruk eskisi gibi midir Benjamin?" Benjamin ilk defa olarak eski alışkanlığından vazgeçti. Duvardaki yazıyı Clover'a okudu. Şimdi duvarda tek bir buyruktan başka bir şey kalmamıştı. O da şöyleydi. "Hayvanların hepsi eşittir ama bazı hayvanlar ötekilerden daha yeterlidir." Ertesi gün domuzların çiftlik işlerini kontrol ederken birer kırbaç tuttukları görüldü. Domuzların kendilerine bir radyo aldıklarını, telefon bağlattıkları, John Bull, Tits Bits dergilerine ve Daily Mirror gazetesine abone olduklarını işitince kimse şaşmadı. Napolyon ağzında pipo ile bahçede dolaştığı, hatta domuzların Bay Jones'un dolabında buldukları elbiseleri giydikleri de acayip görünmedi. Napolyon siyah ceket, pantolon ve deri tozluklarla göründü. Gözdesi olan dişi domuz da Bayan Jones'un pazar günleri giydiği ipek elbiseyi giymeyi adet edinmişti. Bir hafta sonra akşamüstü çiftliğe birkaç araba geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilci heyeti hayvanlar çiftliğini ziyaret etmek üzere davet edilmişti. Bu insanlar her tarafı gezdiler. Her gördüklerini çok beğendiler. Özellikle yel değirmenine hayran oldular. Hayvanlar şalgam tarlasında otları yoğmaktaydılar. Başlarını kaldırmadan işlerine devam ettiler. Domuzlardan mı, misafir insanlardan mı daha çok korunmak gerektiğini kestiremiyorlardı. Gece çiftlik evinden kahkahalar ve şarkı sesleri geliyordu. Bu karışık sesler hayvanların merakını uyandırmıştı. Şimdi ilk defa olarak hayvanlarla insanların eşit olarak bulundukları bu toplantıda acaba neler oluyordu? Hep birden sessizce çiftlik bahçesine doğru yürüdüler. Ama kapının önüne gelince korkarak durakladılar. Derken Clover önlerine düştü, bahçeye girdiler. Ayaklarının ucuna basarak eve yaklaştılar. Boyları yetişen hayvanlar yemek odası penceresinden içeriye baktılar. Odada uzun masanın etrafında 6 çiftçi ve en ileri gelen domuzlardan 6'sı oturmuşlardı. Napolyon masanın başında onur yerindeydi. Domuzlar sandalyelerin üstünde pek rahat görünüyorlardı. Kağıt oynamaktaydılar. Bir aralık oyunu kestiler, şerefe kadeh kaldırmaya hazırlanıyorlardı. Büyük bir güğüm dolaştırılıyor, kulplu bardaklara tekrar bira dolduruluyordu. Pencereden şaşkınlıkla bakan hayvan başları kimsenin gözüne ilişmedi. Foxwood çiftliğinin sahibi Bay Pilkington elinde bardağıyla ayağa kalkmıştı. Şerefe içilmesini isteyeceğini fakat bundan önce birkaç söz söylemesi gerektiğini bildirdi ve söze başladı. Uzun süreden beri devam eden güvensizlik ve anlaşmazlık devresinin geçmiş olması kendisine ve hiç şüphesiz hazır bulunanların hepsine sevinç vermiş. Bir zamanlar hayvanlar çiftliğinin sayın sahiplerine insan komşuları düşmanlık denemezse de bir tür kuşku ile bakıyorlarmış. Tabii kendisi ve hazır bulunanlardan hiçbiri bu gibi duyguları paylaşmamışlardı. Uygunsuz olaylar olmuş, yanlış fikirler yayılmıştı. Domuzlar tarafından yönetilen bir çiftliğin anormal olduğu, bunun komşuları üzerinde huzursuzluk yarattığı, böyle bir çiftlikte disiplinsizlik ve aşırı serbestlik hüküm süreceği düşünülmüştü. İnsanlar bu çiftlikteki olayların kendi hayvanları ve hatta adamları üzerinde yapacağı etkiden korkmuşlardı. Fakat şimdi bütün bu şüpheler tamamıyla dağılmıştı. Bugün kendisi ve arkadaşları hayvanlar çiftliğini ziyaret etmişler, her tarafı karış karış gözden geçirmişler ve ne görmüşler? Yalnız en iyi yöntemlerin kullanıldığını değil, her yerdeki çiftliklere örnek olması gereken tam bir disiplin ve düzen. Çiftliğindeki alt sınıf hayvanlar başka yerdekilerden çok daha çalışkandılar. Daha az yem yemekteydiler. Hatta kendisi ve arkadaşları burada gördükleri birçok şeyleri kendi çiftliklerinde hemen uygulamak amacındaymışlar. Pilkington sözlerini bitirirken hayvanlar çiftliği ile komşu çiftlikler arasında bulunan ve bulunması zorunlu dostça duygulara tekrar değinerek domuzlarla insanlar arasında hiçbir çıkar çelişmesi olmadığını, çabaları ve karşılaştıkları zorlukların aynı olduğunu söyledi. İşçilik sorunu her yerde eş değil miydi? Mr. Pilkington'un önceden hazırlamış olduğu bir espriyi söylemek üzere olduğu belliydi. Ama gülmesi bir süre konuşmasına engel oldu. Kat kat olan çenelerini morartan birçok yutkunmalardan sonra konuşmayı başardı. Sizler alt sınıf hayvanlarınızla uğraşırken bizim de alt sınıflarımız yok mu? Dedi. Bu espri masada oturanlar tarafından kahkahalarla karşılandı. Bay Pilkington çiftlikte gördüğü kısıntılı gıda paylarından, uzun çalışma şartlarından dolayı domuzları tekrar tebrik etti. Sonunda hazır bulunanları ayağa kalkmaya ve bardaklarının dolu olmasına dikkat etmeye davet ederek ''Efendiler'' dedi. ''Hayvanlar çiftliğinin şerefine içelim.'' Bu sözler sevinçli bağırışmalara ve tepinmelere yol açtı. Napolyon o kadar memnun olmuştu ki yerinden ayrılarak Pilkington'un yanına kadar gitti. İçkisini içmeden önce onunla kadeh tokuşturdu. Bağırışmalar sona erince Napolyon ayakta kaldı, kendisinin de söyleyecek sözü olduğunu bildirdi. Her zaman olduğu gibi Napolyon'un konuşması kısa ve tam hedefe yöneltilmiş oldu. Anlaşmazlık devresinin sona erdiğinden kendisi de memnun olduğunu söyledi. Uzun zaman herhalde kötü bir düşmanın yaymış olduğu dedikodular sonucunda kendisinin ve arkadaşlarının hareketlerinde bozgunculuk, hatta isyan işaretleri görülmekteymiş. Komşu çiftliklerdeki hayvanları ayaklanmaya kışkırtıyorlarmış. Gerçeğe bu kadar uzak bir şey düşünülemezdi. O zaman olduğu gibi şimdi de tek amaçları komşularıyla barış içinde ve normal iş ilişkileri sürdürerek yaşamaktı. İdare etmekle gurur duyduğu çiftlik bir kooperatif kuruluşuydu. Elindeki tapu senetleri domuzların ortak malıydı. Eski kuşaklardan kimse kalmadığı halde güveni artırmak için çiftliğin normal geleneklerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Şimdiye kadar çiftlik hayvanları arasında saçma bir adet vardı. Birbirlerine arkadaş diyorlardı. Bu adet ortadan kalkacaktı. Bir acayip gelenek daha vardı. O da her pazar günü bahçede bir kütüğe mıhlanan domuz kafatasının dolayında törenle geçit yapmaktı. Bu da ortadan kaldırılacaktı. Kafatası gömülmüştü bile. Direkte dalgalanan yeşil bayrağı misafirler herhalde görmüşlerdir. Belki de üzerindeki beyaz ayak ve boynuz resminin silinmiş olduğuna dikkat etmişlerdir. Bundan böyle bayrak düz yeşil olacaktı. Bay Pilkington'un çok güzel konuşmasının yalnız bir noktasına bir itirazı olacaktı. Bay Pilkington hayvanlar çiftliğinden söz etmişti. Bir değişiklik olduğunu tabii bilemezdi. Çünkü bunu Napolyon'un kendisi ilk defa söylüyordu. Hayvanlar çiftliği adı kalkmıştı. Çiftlik bundan böyle asıl adı olan Manor çiftliği olarak tanınacaktı. Sözlerini bitirmeden önce Napolyon, "Efendiler," dedi. "Tekrar şerefe içeceğiz. Ama bu sefer değişik bir şekilde olacak. Kadehlerinizi ağzınıza kadar doldurun efendiler. Manor çiftliğinin refahına içelim." Önceki gibi büyük bir alkış koptu. Kadehler sonuna kadar boşaltıldı. Fakat dışarıdaki hayvanlar bu sahneyi seyrederlerken acayip bir şeyler oluyor gibi geldi onlara. Domuzların yüzlerini değiştiren neydi? Clover bulanık gözleriyle birinden ötekine bakıyordu. Masada oturanların bazılarında 5 çene, bazılarında 4, bazılarında 3 çene vardı. Ama eriyen, değişiyor gibi görünen şey neydi? Alkışlar sona erince masadakiler kağıt oyununa tekrar başladılar. Dışarıdaki hayvanlar da oradan sessizce ayrıldılar. Onlar ancak birkaç metre kadar uzaklaşmışlarken evde bir gürültü koptu. Hayvanlar koşarak geri döndüler. Tekrar pencereden içeriye baktılar. Evet, korkunç bir kavga devam etmekteydi. İçeridekiler bağırıp çağırıyor, masaya vuruyorlar, birbirlerine sert, şüpheli bakışlar atıyorlardı. Hırçın seslerle bir şeyler inkar ediyorlardı. Anlaşılan kargaşanın nedeni Napolyon ile Bay Pilkington'un aynı zamanda bir maça beyi oynamış olmalarıydı. 12 ses birden bağırıyordu. Hepsi de eşti. Domuzların suratının ne olduğu artık açığa çıkmıştı. Dışarıdaki hayvanlar domuzdan insana, insandan domuza bakıyorlardı. Ama hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek artık mümkün değildi. Kitabın sonu. 26 Haziran 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr